Ayrım 28.
İkinci kısım. Caroline'in mesleği. Çocukken hep evimize gelen bir teyzemiz vardı. Annemin kız kardeşiydi ama biz bu sözcük kendisini yaşlı hissettirdiği için ona hiç teyze demezdik. Ona Şel derdik. Şel gerçekten çok havalıydı ve kız kardeşim Nancy'ye ve bana erkeklerin kızların yüksek topuklu siyah ayakkabılar giymelerinden, uzun parlak saçları olmasından ve kırmızı ruj sürmelerinden hoşlandığı gibi annemizin asla anlatmayacağı şeyler anlatırdı. Şel bunlara uyardı. Muhteşemdi ve her zaman etrafında erkekler vardı. Ama annemin dediği gibi asla uzunca bir süre aynı erkek olmazdı. Çünkü anlaşılan biraz uçarıydı. Hep bir yerlere gider, geri dönerdi. Uçarı ya da değil. Bizimle çok ilgilenirdi. Kaşlarımızı temizler, alttan destekli sütyenler alırdı. Nancy'ye ve bana hayatın ihtimallerle dolu olduğunu ve onları yakalamamız gerektiğini söylerdi ki bu diğer herkesin söylediklerinden çok farklıydı. Anne ve babam hep çok çalışmamızı, sağa sola bakmamamızı söylerdi. Büyük annelerimiz ile okuldakiler de aynı şeyi söylerdi. Ama Jel kendine özgü bir kadındı. Hayat vaatlerle dolu derdi ve yolumuza çıkan fırsatı yakalamalıyız. Onunla kendimizi müthiş hisseder, heyecanlanırdık ama beni endişelendiren bir şey vardı. Baş başayken bana sık sık meslek sahibi olmak için çok çırpınmamamı söylerdi. Alımlısın derdi. 20 yaşında evlenirsin. Yeter ki parası bol, düzgün bir adam bulayım. Bundan hoşlanmıyordum. 12 yaşında böyle şeyler duymak insanın hoşuna gitmez, değil mi? Yani yüzüm Nancy'den güzel olduğu için ders çalışmam gerekmediği, onun çalışması gerektiği, bu biraz ne bileyim, sanki görüntü her şeydi anlamına geliyordu. Ama Shelley'le tartışılmazdı. O yüzden bir şey demiyor, yalnızca onaylar gibi başımı sallıyordum. Okulu bitirdikten sonra sağırlara öğretmen yetiştiren bir üniversiteye girdim. Nancy de üniversiteye gitti. Ekonomi ve politika okudu. Bu aşamada Shel çok zengin bir adamla birlikteydi ve ikimizi de tatile gönderdi. Nancy sanat eserlerini görmek için İtalya'ya, ben de Lawrence'le karşılaştığım pahalı bir merkeze kayak yapmaya gittim. Lawrence tanınmış bir firmada avukatlık yapıyordu. Kıvırcık saçlı ve harika bir gülümsemesi olan iri yarı, yakışıklı ve sıcakkanlı bir adamdı. Bütün gece boyunca yemek masasındakileri kahkahadan kırıp geçirmişti. Dağ evini işleten kızlar onu öyle eğlenceli bulmuşlardı ki istediği zaman gelip bedavaya tatil yapabileceğini söylemişlerdi. Daha ilk gece bana tam anlamıyla baştan çıkartıcı kullandığı kelime buydu, olduğumu söylemişti ve ben de neredeyse inanıyordum. Şel bazı erkeklerin gerçek olamayacak kadar mükemmel göründüklerini, sonradan kendini kötü hissetmemek için başlangıçta yapılacak en akıllıca şeyin açıklarını yakalamaya çalışmak olduğunu söylerdi. Pekala, öyleyse açıklarına bakalım dedim. Çok yakışıklıydı ve yakışıklı erkeklerin kibirli olduğunu söylenirdi. Öyle görünmüyordu ama bunu muhtemel bir açık olarak aklımda tutabilirdim. Yemekte biraz zor anlayanlara ya da esprisini yakalayamayanlara karşı biraz sabırsızdı ama benim için harcayacak zamanı çoktu. Derslerim, ailem, umutlarım, hayallerim, her şeyimle ve en çok da benimle sevişmekle ilgileniyordu. Ona tatillerde bunu yapmadığımı söyledim. O zaman bu tatile niye geldin diye sordu. Rahatsız olmuştu. Kaymak için dedim kısaca. Şaşırtıcı bir şekilde bunu kabul etti ve beni seks konusunda rahatsız etmeyi kesti. Beni bir daha arayacağını sanmıyordum. Dolayısıyla tatil bittikten 2 hafta sonra beni aradığında çok şaşırdım. Benden 50 kilometre uzakta Rosemore diye bir yerde yaşıyordu. Birkaç kez yemeğe çıktık ve sonunda bana hafta sonu için İngiltere'de göller bölgesinde bir otele gelip gelmeyeceğimi sordu. Ona bunun harika olacağını, buna bayılacağımı söyleyip teşekkür ettim. Gerçekten harikaydı ve buna bayılmıştım. Beni ailesiyle tanıştırdı, zenginlerdi ama tahakküm kurmuyorlardı. Ben de onu ailemle tanıştırdım ve doğal olarak Shell onu teftiş etmeye geldi. Mutfakta parmaklarını dudaklarına götürüp havaya bir öpücük gönderdi. Mükemmel Caroline, gerçekten öyle. Ben sana hep 21 yaşına girmeden evleneceksin, meslek edinmek için çırpınma demedim mi? Ağzım açık ona bakıyordum. Benim mesleğim vardı. Sahurlara öğretmenlik yapacaktım ve stajıma önümüzdeki Eylül başlıyordum. Meslek edinmek için çırpınma derken ne demek istiyordu? Ama şeyle cevap verilmezdi, yine bir şey demedim. Oysa işler farklı gelişti. Lawrence'le Eylül'de evlendik. Ev tutmak ve döşemek bizi o kadar meşgul ediyordu ki herkes staja başlamamamın daha iyi olacağını düşünüyordu. Ertesi yılda hamileydim, yine staja başlayamamıştım. Sonra Alster'e bakmaya başladım. Ders saatlerini araya sokuşturmaya çalışmak aptalca olacaktı. Alster okula başladığında gündüz saatlerinde öğretmenlik işi aradım ama eve yakın bir yerde Rosemore'da bulamadım. Dışarıya çıkmak, çalışmak için öldüğümü ya da can sıkıntısından patladığımı düşünmenizi istemem. Çünkü durum böyle değildi. Yalnızca gün yetmiyordu. Lawrence sık sık arıyor ve bir ara kaçsan da beraber öğle yemeği yesek, çok baştan çıkarıcısın, sana hayranım diyordu. Onunla olmayı ve hayatını güzelleştirmeyi seviyordum. Hiç parasız kalmıyorduk. Evde sürekli bir yardımcım ve bahçıvanım vardı. Düzenli olarak jimnastiğe ve saç ve tırnak bakımı için Fabians'a gidiyordum. Her cuma akşamı yemekte misafirimiz oluyordu. Her zaman 8 kişi. Lawrence'in iş ortakları, başka iş adamları oluyordu ve fazladan bir gelen olduğunda Lawrence'in yemeklerde çok iyi performans gösterdiğini söylediği Shelley'i çağırıyorduk. İyi bir aşçı olmayı başarmıştım. 10 farklı meze ve 10 farklı ana yemek biliyordum. İnsanlara tekrar tekrar aynı yemekleri ikram etmemek için davetlerde sunduğum yemekleri not alıyordum. Lawrence de masanın karşısında bana kadeh kaldırıyordu. Harikasın Caroline, çok teşekkürler diyordu ve masadaki diğer kadınlar hasetle bana bakıyordu. Başlangıçta tek çocuk yapmaya karar vermiştik ama Alistair'i kucağıma alınca acaba daha fazla mı yapsak diye düşünmeye başlamıştım. Lawrence buna karşı çıkıyordu ve bana nazikçe açıklamıştı. Hep tek çocuğun yeterli olacağını konuşmuştuk. Alistair çok mutluydu. Bir dolu arkadaşı vardı, bir kardeşin özlemini çekiyor falan değildi. Baş başa zaman geçirebilirdik. Bu en çok istediğimiz şeydi. Çok mantıklıydı. Ona katılıyordum. Kandırıldığımı düşünmüyordum. Ben daha farkına varmadan Alistair 11 yaşına gelmişti ve bu yatılı okula gitme zamanıydı. Ben bunu istemiyordum. Bana insanlık dışı geliyordu ama Lawrence, Alistair'in kendisinin ve babasının gittiği okula gitmesini çok istiyordu. Beni defalarca okuluna götürmüş, ilk defa sigara içtiği, ilk defa rugby oynadığı yeri ve hep A almak için ders çalıştığı kütüphaneyi göstermişti. orada çok mutlu olduğunu, olgunlaştığını, hala görüştüğü birçok arkadaşıyla orada tanıştığını söylemişti. İki haftada bir oraya gider, bir otelde kalır, Alistair ve arkadaşlarını yemeğe çıkarırdık. İkimiz bahçede yalnızken Alistair'i ne istediğini sordum. Ona gerçek isteğini söyleyebileceğini, çünkü bunun kendi hayatı olduğunu söyledim. Kocaman kahverengi gözleriyle bana baktı ve o okula gitmekten çok hoşlanacağını söyledi. Karar verilmişti. Böylece ben de öğretmenlik işi aramaya koyuldum. St. Martin's'te öğretmenlik yapmak çok hoşuma gidecekti. Kimin olsa hoşuna giderdi. Orası kendine özgü bir yerdi. Mucizeler yaratıyorlardı. Oynaması için Alistair'i götürdüğüm, köpekleri gezdirdiğim, ormanda Azize en kaynağının mucizelerinden çok daha büyük mucizeler ama iş yoktu. Burada Rosemore'da sağırlara özel bir okul yoktu ama St. Ita ve Brothers'da bazı imkanlar vardı. Çocuklar müthişti ve ben her yeni başlayan öğretmen gibi ilk yıl onların üzerinde birçok hata yaptım ve çok şey öğrendim. Yokluğumda evde, bahçede düzgün kalabilsin diye evde görev dağılımı yapmayı öğrendim. Her cuma siparişlerimin eve gönderilmesini ayarladım ve yemek davetlerine devam ettim. Kayınvalidem çalışmaya başlamamın harika bir şey olduğunu söylediğinde, bunu çalışmamdan hiç hoşlanmadığını ima edecek biçimde söylemişti. Anlamamazlığa geldim ve övgüsüne teşekkür ettim. Öğle saatinde Fabians'ta saçlarımı yaptırmaya çalışıyor, kağıtlarım, dizüstü bilgisayarım ve diğer eşyalarım evin içinde darmadağınık durmasın diye önceden depo olarak kullandığımız karanlık odayı kendim için çalışma odası haline getirmeye çalışıyordum. Bu küçük güzel İtalyan lokantalarında Lawrence'le öğle yemeklerine, kredi kartıyla çıktığım alışverişlere paydos anlamına geliyordu. Her çalışan kadın gibi ben de geç saatlere kadar oturursan ve ortalığı toparlamazsan, ertesi sabah işe gitmeden önce her şeyi düzene koymanın deli gibi zor olacağını öğrendim. İki haftada bir Alistair'i görmeye gidiyorduk. Birçok arkadaş edinmişti. Satranç kulübüne ve kuş gözlem grubuna devam ediyordu. Böylelikle ben de bu okulun onun için doğru seçim olduğu fikriyle uzlaştım. Evde bu faaliyetleri yapmasını sağlayamazdık. İş yerindeki kadınların kocalarından, hayat arkadaşlarından ya da ilişki kurdukları erkeklerden söz ettiklerini duyuyordum. Ağızlarından çıkan her kelime bana Lawrence'in nasıl değerli bir hazine olduğunu anlatıyordu. Bana işinden söz eden, benimle her şeyi paylaşan, herkese benim harika biri, hatta insanların önünde beni müthiş utandırarak baştan çıkarıcı, benim için hala bu sözü kullanıyordu, olduğumu söyleyen, sıcakkanlı, istekli bir adamdı. Onun nasıl harika biri olduğunu anlamak için bu kadınların anlattığı hikayelere ihtiyacım var mıydı gerçekten? Erkeklerin nasıl da sadakatsiz olduğundan söz ediyorlardı. Birçoğu, hatta kültürlü kadınlar bile Azize en kaynağına gidip evliliklerini kurtaracak bir mucize dilemişti. Lawrence'in sadakatsiz olmadığını biliyordum ve şimdi de yıllar önce o kayak merkezinde onu yanımdan ayırmadığım zamanlar olduğu kadar sevgi dolu ve istekliydi. Bazen yorgun olduğumda ya da ders notları çalışmam ya da erken kalkmam gerektiğinde aşkına karşılık veremiyor, yorgun, uykulu ya da biraz ilgisiz olmasını umduğum oluyordu ama iş arkadaşlarımın hikayelerini dinlediğim zaman bunun tehlikeli bir yol olduğunu anladım. Kız kardeşim Nancy bana hep dünyanın en şanslı kadını olduğumu söylerdi. Teyzem Shell de öyle. Annem ve Lawrence'in annesi de. Öyleydim de. Yalnızca işimle biraz daha fazla ilgilenmesini istiyordum. Ben onunkiyle yakından ilgileniyordum. Davalarını soruyor, hukuki raporlardan bir şeyler bulmasına yardımcı oluyordum. İş yerindeki bütün ortaklarını, müstakbel ortaklarını, rakiplerini ve müttefiklerini biliyordum. Önümüzdeki 18 ay içinde ne zaman kendisinin de ortak olacağıyla ilgili olarak uzun uzun konuşuyorduk. İş yerinde üzerinde kendi ismi olan bir oda bulunduğunu Alster'e söylememesi için onu ikna ettim. O, bunun Alster'in kendini güvencede hissetmesine neden olacağını düşünüyordu. Bense kendisini kapana kıstırılmış hissetmesine neden olacağını. Bir şişe şarap eşliğinde bunu Lawrence'le tartıştık. Kavga değil, bir tartışmaydı. Her zaman çok mantıklıydı ve olaya benim açımdan da bakmak istiyordu. Belki de haklıydım. Oğlumuzun daha fazla özgürlüğe, hepimiz gibi daha çok umut ve hayale ihtiyacı vardı. Lawrence böyle konuşunca neden birçok sabah 3'te uyanıp endişelendiğimi sordum kendi kendime. Endişe edecek bir şey yoktu ki ama St. Martin's okulunu düşündüğümde beni huzursuz edenin bu olduğunu fark ettim. Lawrence öğretmenliği anlamıyordu. Orada sağır kızlar için bir sürü harika şey yapıldığını bilmiyordu. Okulun rekorlarını, öğrencileri, duyma yeteneği olanların ulaşmak için can attığı bir sürü pozisyona nasıl yerleştirildiklerini anlattığımda ilgilenmeye çalışıyordu. Deniyordu. Bunu benim için çok önemli olduğu ve benim hevesimin bir parçası olmak istediği için denediğini biliyordum. Ona işimi anlattıkça Alster sağır olmadığı için Tanrı'ya defalarca şükrediyordu. Oysa benim dediğim, ima ettiğim, hatta düşündüğüm şey bu değildi. Alster sağır olsaydı bile bugünün teknikleriyle gayet iyi bir hayatı olabilirdi. Lawrence bunu bilmiyordu. Bunun bir baş sallama, cıkcıklama, şükranlarımızı sayma meselesi olduğunu düşünüyordu. Bu beni delirtiyordu. Bir diploma daha alabileceğim bir fırsat doğmuştu. Bir fiil çalışmak da istiyordum ve sağır okullarının en üstünü olan St. Martin's haftada 6 saat orada çalışmamı istiyordu. Bunu başardığımı bir düşünün. Mutlaka bana tam zamanlı bir iş önerirlerdi. Daha heyecanlı olamazdım ve bunu Lawrence'e söylemek için eve gelmesini sabırsızlıkla bekliyordum. Ofiste işleri çok yoğundu. Asıl ortaklardan biri istifa ediyordu. Bu hiç beklenmedik ve yakışıksız bir şeydi. Arizona'ya gidip kendini bulmakla ilgili bir hikayeydi. Adam kafayı yemişti. Onu hatırlıyordum. Muhtemelen Arizona'ya yapılacak bu kendini bulma gezisine katılmayacak olan yavan bir karıya sahip yavan bir adamdı. Huzursuz bir şekilde bunun sonuçlarını dinliyordum. Bazı insanlar yükselip bazıları yer değiştirecek, birileri giden ortağın işlerini devralacak, yeni birileri işe alınacaktı. Sonunda bunun Lawrence'in uzun zamandır arzu ettiği yükselme olacağını anladım. Artık ortak olacaktı. Onun için sevindim. Kendini bulmak için Arizona'ya giden sıkıcı adamın muhtemelen karısından 20 yaş genç birisiyle ve kendi isteğiyle gittiği düşünülürse bu pek de bir ölünün yerine geçmek gibi değildi. Bu hayatımızda pek çok şeyin değişeceği anlamına geliyor, dedi Lawrence tok bir sesle. Öncelikle çok daha eğlenceli olacak Caroline. Çok hoşuna gidecek. Alster okuldayken kendini yalnız hissediyor olmalısın. Siz olsanız ne yapardınız bilmiyorum ama ona yeni diplomayla ve St. Martin's'te bilfiil çalışmayla ilgili hiçbir şey söylememeye karar verdim. O gece söylemeyecektim. Bu onun gecesi olmalıydı. Onun içine sandal ağacı yağı döktüğüm sıcak bir banyo hazırladım ve banyodayken içmesi için Martini getirdim. Buzluktan biftek çıkardım, bir kırmızı şarap açtım, mini siyah bir elbise giydim ve mumları yaktım. Bana en az 20 kez baştan çıkarıcı olduğumu, bana taptığını, kendisinin en şanslı avukat ve dünyanın en şanslı adamı olduğunu söyledi. Ona söylemem için 4 gün geçmesi gerekti ve söylediğimde çok şaşırdı. Ama St. Martin's'e gidemezsin Caroline. Buradan 60 kilometre uzakta dedi. Arabam var ve yeni bir yol yapılacak. Yol çok uzun sürmez dedim alçak sesle. Gösterdiği tepkiye duyduğum hayal kırıklığını bastırarak. Ama sevgilim o mesafe yani düşünüyordum ki sanıyordum ki bunu yapabilirim dedim ağlamamaya çalışarak. Ama Caroline... Meleğim, burada beraber yapabileceğimiz bunca çok şey varken neden bu yükü üstüne alasın ki? Cevap vermedim ki bu çok büyük bir başarıydı. Beraber yapacağımız ne vardı? Hiçbir şey. Evde yalnız olan ben dekorasyonu gözden geçirebilir, yeniden badana yaptırabilir, döşemeleri değiştirebilir, sera yaptırabilir, yaz akşamları yaptığımız yemekli partilerde daha çok davetli, keyifle içki içebilsin diye terası büyütebilirdim. Caroline, meleğim, neden konuşmuyorsun diye sordu bana hayretle. Biraz başım dönüyor Lawrence, yatacağım dedim ve endişe yüklü bir halde yatağa gelip yüzümü, kolumu okşadığında uyuyormuş gibi yaptım. Ertesi sabah kahvaltıda konuyu açtı. 7 saat uyumadan bu konuyu kafamda evirip çevirdiğim için buna hazırdım. Diplomamı alıp haftada 6 saat St. Martin's'te çalışacağım. Lawrence, yıl sonunda orada tam zamanlı çalışıp çalışamayacağımı tartışırız. Sonuçta beni istemeyebilirlerdi ya da belki de mesafe gerçekten çok uzak gelir ama bu öğrenme yılı vazgeçebileceğim bir şey değil. Vazgeçmeyeceğim. Sonra doğal bir şekilde Alistair'in eve geleceği, önümüzdeki hafta sonu yapacağımız mangal davetinden söz etmeye başladım. Lawrence'in bana bir davada önemli bir noktaya değinen bir avukat arkadaşına bakar gibi hayranlıkla baktığını görür gibi oldum. Yanılıyor da olabilirdim. Gereğinden fazla iyimserimdir. Gerçekten zor bir yıl oldu. Bunu inkar edemeyeceğim. Gece vakti yağmur altında silecekler takırdarken cep telefonundan akşam yemeği talimatlarını verirken saatlerce araba kullandığımı hatırlıyorum. Lawrence gerçekten ortak oldu ve kendini bulmaya çalışan adam Arizona'daki araştırmasına gerçekten karısıyla değil iş yerinden genç bir kızla gitti. Okuldaki işi muhteşemdi. İnsanlara konuşmayı öğretiyorduk. Konuşamayanlara durmadan kelime dağarcığı ve yeni bir hayat veriyorduk ve bu hayatta yaptığım en heyecanlı şeydi. St. Martin's'e bayılıyordum. Onlar da benden hoşlanıyor gibiydiler ve o yorucu yılın sonuna gelindiğinde bana tam zamanlı bir iş teklif ettiler. Kötü havalar, mesafeler, trafik sıkışıklığı ve yolda geçecek uzun saatler göz önüne alındığında okulda kalabileceğim bir oda isteyip istemediğimi sordular. Onlara çok yakın bir zamanda cevap vereceğimi söyledim. Ortaklar ve eşleri için müthiş renkli bir parti yaptık. Eve ilk misafirden 20 dakika önce girmiştim sanırım. Yalnızca üzerimi değiştirecek, eve gelirken aldığım ekstra kremayı mutfağa bırakacak, yer etiketlerini düzeltecek, satın aldığım kanepeleri St. Martin's'in bahçesinden getirdiğim yabani çiçeklerle çevrili oval tabaklara koyup üzerine maydanoz serpiştirecek kadar zamanım vardı. Karın bir dahi, dedi ortaklardan biri Lawrence'e. Tatlı tatlı Caroline, kadehini bana kaldırırdı. Ve çok da anlamlı bir işi var, dedi eşlerden biri çınlayan sesiyle. Evet, neden yaptığını anlamıyorum, dedi Lawrence. Şok olmuş halde ona bakıyordum. Yani bunun tek sonucu gelir vergimi öncekinden de kötü bir hale getirmesi. Eşin gelirini gördüklerinde heyecanla çırpınıp üzerime çöküyorlar ve ne için, ama o devam edecek. Değil mi sevgilim? Hoşgörüyle bana bakıyordu. Ben de ona gülümsedim. Ondan nefret etmiyordum. Tabii ki etmiyordum. Lawrence'den nefret edemezdiniz. Bazı açılardan haklıydı da. Belki de yalnızca ona kendime ait bir hayatım olduğunu göstermeye çalışıyordum. Belki de bunların hepsi zaman kaybıydı. Sağırlara öğretmenlik yapabilecek bir dolu insan vardı. Belki de sağırlar sağır dilsiz diye çağrılmaktan, onlara düzgün nefes almayı ve ses çıkarmayı öğretmememizden mutlu olacaklardı. Kim bilir? Gelecek hafta karar verecektim. Bu hafta bunu aklımdan çıkaracaktım. Yeni yoldan söz ettik, sesler yükseldi. Kimileri bunun barbarca, kimileri de kesinlikle gerekli olduğunu söyledi. Ben Weytiton ormanındaki kaynağı hatırlattım. Sesler daha da yükseldi. Kimileri bunun gülünç ve tehlikeli bir batıl inanç olduğunu, kimileri de ülkenin eski bir geleneği olduğunu söyledi. Sonra onları üzerinde uzlaşabileceğimiz bir konuya, arazinin değerine doğru yönlendirdim. Öğle saatinde satın aldığım çikolataları yatsıltım, kakao ve fındık parçacıklarına buladım. Herkes evde yaptığımı zannetti. Harika Caroline. Lawrence yine kadehini bana kaldırdı. Lawrence, dedim, kadehimi ona kaldırarak. Yüreğim kurşun gibi ağırdı. Ben müthiş bir kariyer yaptığımı düşünürken belki de beyhude bir iş yapıyordum. Ulaşılamamış bu hayali düşünürken iç geçirmemeyi başardım. Dünya hayal ettiklerine ulaşamayan insanlarla dolu. Bu gece ortalığı toparlamayacaktım. Ertesi gün özellikle yoğun bir gün değildi. Ertesi gün neşeyle evden çıktım. Arabayı yavaş sürerek St. Martin's'e gittim. Burs için başvuran bir çocuğun değerlendirmesine girmemi istediler. Çok parlak görünen Melanie adında bir kızdı. Çok çaba göstermem gerekmiyordu. Üstelik eğlenebilirdim bile. Hem zaten yapacağım son değerlendirmelerden biri olacaktı. Bir şeyin ne zaman olacağını bilmemek komik değil mi? Melanie'nin yaptıklarını ve beraber daha neler yapacağımızı düşündüğümde karar verilmişti. Onu St. Martin's'e alacaktık. Bunu burada kalıp onun güven içinde büyüyüşünü izleyeceğimi bildiğim gibi biliyordum. Yapmak istediğim ve yapacağım şey buydu. Tıpkı Lawrence'in avukatlık yapmayı istediği gibi. Artık belirsizlik kalmamıştı. Bu hayatın sonu değildi. Tartışma ya da yüzleşme olmayacaktı. Ülkenin her yerinde insanlar hem hayal kuruyor hem evleniyordu. Seçmek gerekmiyordu. Becerebilirdik. Tabii ki becerebilirdik. Zeki küçük kız tuhaf bir biçimde kafamdaki parçaların yerine oturduğunu hissetmişti. Yani döneceksiniz diye sormuştu bana öylesine. Tam ben karar verdikten birkaç dakika sonra. Ben de haftalardır ilk defa gülümsedim. Çünkü artık her şeyin yoluna girdiğini biliyordum.